Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 10 Haziran 2019 Pazartesi, dünyadan haberlerle yeniden karşınızdayız. Geçmiş bayramınızı kutlayarak başlamak istiyorum Eksen'e. Bayram uzundu, dünya gündemi de durulmadı. Özellikle Türk dış politikasının önemli başlıkları da durulmadı bu süre içerisinde, durulma olmadı. Başta Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'nin S-400 alma kararlılığı karşısında Pentagon şefinin mektubu, aslında 6 Nisan tarihli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ortak komisyon komite teklifine yanıt niteliği taşıyan mektubu çok sert bir mektup. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın S-400 çıkışı, Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı iddialar gündemi belirliyor. Biz de bugün bunu konuşacağız. Programın ikinci yarısında güvenlik analisti Metin Gürcan'a bağlanacağız ve Amerika ile krizin neresindeyiz, NATO'ya nasıl yansır, Rusya ile bir kriz söz konusu olabilir mi? 28-29 Haziran Osaka zirvesinde bir görüşme olabilir mi? S-400'lerin gelişi ertelenebilir mi? Ertelenmez mi? Ne olur? Konuşacağız. Metin Gürcan'a soracağız. Değerlendirmelerini alacağız. Dünya gündemi durulmadı dedim. Orta Doğu'da Suriye'deki cihatçı grupların saldırıları durmak bilmedi. İran-ABD kapışması bitmedi. Hala devam ediyor yankıları. Avrupa'da Brexit tartışmaları vardı bayram boyunca. Trump'ın Britanya ziyareti yine damgasını vurdu gündeme. Fransa, İrlanda'yı da ziyaret etti. D-Day vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilgisini de payı olan, ama tek başına değil tabii, D-Day'in 75. yıl dönümü. Rusya lideri Vladimir Putin davet edilmedi ki Sovyetler Birliği aslında İkinci Dünya Savaşı'nda belki en büyük fedakarlığı yapan Sovyet halkları ve Sovyetler Birliği yönetimi, ordusu idi. Ama o dışlandı, onun yerine Almanya Başbakanı Angela Merkel davet edildi Britanya'daki törenlere. Trump da oradaydı, Macron oradaydı. Putin Çin liderini ağırladı. St. Petersburg Forumu vesilesiyle de uluslararası düzen, silahsızlanmayla ilgili mesajlar verdi. Birazdan size dünya gündemini, aslında bayramın gündemini özetlemeye çalışacağım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında da Metin Gürcan'la Amerika ile krizimizi konuşacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam da tekrar var yayınımızın. Kaçıranlar da dinleyebilir. Başlayalım Eksen'e. Önce geçen hafta, bayramdan önceki hafta, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mayıs'ta yaptıkları telefon görüşmesi sonrası haberler sökün etti. S-400, F-35'ler, ikisini birlikte almak istiyor. Türkiye ısrar ediyor bunda. Ortak çalışma grubu önerisi söz konusuydu. Dolayısıyla Trump'ın bu öneriye sıcak baktığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta bu şekilde bir takım ertelemelere, ortak komisyon kurarak ertelemelere gidilebileceği gündeme damgasını vurdu. Amerika'dan da haberlerde çok sık yer aldı. Ancak hatta mevzu Rusya liderliğine de soruldu. Kremlin bu çalışma grubu bizi ilgilendirmiyor demeye getirdiler. Türkiye'nin bizi bilgilendirmesi de gerekmiyor bununla ilgili dediler. Ama Pentagon'dan arka arkaya, Pentagon yetkililerinden arka arkaya açıklamalar geldi. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Andrew Winternitz örneğin Ankara'nın bu sistemden vazgeçeceğini umduklarını söyledi. S-400 alımının Amerika için kabul edilmez riskler getireceğini savundu. ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı, Mütevik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Komutanı Todd Walters'ın aynı şekilde bir arada kullanılamayacağı S-400 füze savunma sistemiyle F-35'lerin çıkışı vardı. O da Slovakya'da, Bratislava'da Globsec forumunda verdi mesajları. Pentagon Şef Yardımcısı Savunma Bakan Yardımcısı Alan Lord'un aynı şekilde Türkiye'nin askerlerini eğitim için Rusya'ya gönderme kararından S-400'lerle ilgili hayal kırıklığını dile getiren açıklamaları vardı ama henüz geri dönülemeyecek noktaya gelmedi diye ekliyordu. Ve nihayetinde NATO daimi temsilcisi Bailey Hutchinson'ın da aynı şekilde S-400'lerle ilgili ikisini birden alamazsınız ikazı vardı ki gündeme Amerikan Savunma Bakanı Vekili Pentagon Şefi aslında Patrick Shanahan'ın mektubu düştü. Önce Foreign Policy dergisine sızdırıldı. Daha sonra da mektubun tamamı da açıklandı. Burada Türkiye'ye S-400 anlaşmasını Rusya ile iptal etmesi için 2 aylık süre, 31 Temmuz yani son tarih verildiği görülüyor. Hulusi Akar'a aslında 6 Nisan'da Hulusi Akar'ın bir mektubu vardı. Ona cevaben 6 Haziran tarihli bir mektup olduğu anlaşıldı. Burada tabii Rusya'yı Türkiye'nin savunma alanında Rusya'nın yönünde ilerlemesinden duyulan kaygı da vardı ve sunulan seçenek S-400 anlaşmasının iptali ya da yaptırımlar, askeri ve ekonomik yaptırımlar ve F-35 programının iptali, Türkiye'nin programdan çıkartılması idi. 12 Haziran'da, şimdi 2 gün sonra yani Brüksel'de F-35 alıcılarıyla, CEO'larla vesaire bir toplantı planlanıyor. Oraya Türkiye katılmayacak. Onu belirtiyor Shanahan. Savunma Bakanlığı bu mektubu teyit etmek durumunda kaldı. Amerika yeni Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı. Verili olan, hazır eğitim alan pilotlar da 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacak deniliyor. Göndereceğiz deniliyor. Shanahan'ın mektupla bunu ilettiği de belirtiliyor. Pentagon da tabii teyit etti bütün bunları. F-35 program toplantılarına da Türkiye'nin katılmaması en kapsamlı şimdiye kadar atılan adım gözüküyor. Amerika'nın hem mühlet vermesi, ultimatom çekmesi hem askeri ekonomik tehditte bulunduğu bir durum söz konusu. Bu arada tabii Rusya da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin Güney Akım ve Kuzey Akım gibi projeleri birazdan detaylarını aktaracağım size ama burada Türkiye'den hani uluslararası düzen değişiyor. Amerika'nın hegemonik çöküşü, uluslararası ticaret, savunma alanlarında müttefikleri kıstırması bunlardan şikayet ettiği Kuzey Akım'da Almanya'da baskı yapıyor. Bir konuşması vardı. Orada Türkiye'yi andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve delikanlı gibi ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi dedi. Türk Akım üzerinden böyle bir mesajı vardı. Aynı şekilde Rostec, savunma sanayi şirketi genel müdürü Sergey Çemezov'un S-400 eğitiminin Türk askerlerinin tamamlandığı teslimatın 2 ay içerisinde yapılacağı söyledi. 31 Temmuz'dan öncesi aslında yapılacak demektir. Bu durumda Amerika'da 31'ine kadar mühlet vermişler. Hakikaten karmakarışık bir hale dönüşmüş vaziyette. Metin Gürcan'a soracağız ne olacak? Buradan nereye gidilecek? Diye ama Ankara'dan henüz tabii ki Shanahan'ın mektubuna bir ses yok. Bir tek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dönemde en öne çıkan isim, nereye başımızı çevirsek kendisinin açıklamalarını görüyoruz. Hemen her konuda konuşuyor İçişleri Bakanı. Kimse bize parmak sallayarak vazgeç diyemez. S-400 almak hakkımız var, alacağız dedi. Erdoğan'ın ise bayram namazı sonrası bir açıklaması vardı bu mektup ortaya çıkmazdan önce. Anlaşma var, kararlılığımız var, geri atmak gibi bir şey söz konusu değil demişti. Ayrıca bildik aslında tezleri de dile getirmişti. Suriye konusunda ise Rusya'ya özellikle İdlib'deki cihatçıları sahiplenecek bir takım açıklamaları yine devam etti Cumhurbaşkanı'nın. İlker Başbuğ bir tweet'i var bu arada, onu da belirtmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski komutanı bu Akar'a gönderdiği Şanah'ın mektubunun diplomatik nezaket kurallarından uzak olduğunu, kaba bir uyarı ve tehdit içerdiğini yazdı. Bu krizden nasıl çıkılacak diye de sordu. Biz de Metin Gürcan'a soracağız hakikaten nasıl çıkılacak diye. Bütün bu tartışmalar tabii ki eşlik eden bir Doğu Akdeniz gerilimi de var. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in de geçen hafta açıklamaları oldu. 6 Haziran'da Washington'da Avrupa Birliği'nin savunma politikası konulu forumda konuştu kendisi. S-400 alımının Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştireceğini söyledi. Dedi ki bu sistemlerin savunma sistemin olduğunu söylüyorlar ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz. Çünkü bölgede havada uçan her şeyi vurur. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulundu Apostolakis ve F-35 uçaklarına teslim edilmemesini alenen istedi. Doğalgaz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi de bir başka kaynar kazan. En son gelen haber Rum yönetimi arama yapan Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkartıyor. Bu yönde öncesinde de Türk Dışişleri'nin Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğalgaz gelir anlaşmasını kabul edilemez bulduklarını açıklayan bir açıklaması vardı, belirten bir açıklaması vardı. Şimdi tabii bir haber de düştü bununla ilgili. Yavuz ve Fatih gemileri üzerinden bir başka bilek güreşi, sondaj gemileri üzerinden var. Trump'ın yakın ekibinin Orta Doğu'da doğalgaz terminalleri, boru hatlarının bulunduğu yeni bir Doğu Akdeniz haritası üzerinde çalıştı. Makleçi'den kaynaklanan, 5 Haziran'da yayınlanan bir iddia bu. Beyaz Saray'da bir harita var. Doğu Akdeniz politikası oluşturuyorlar ve burada Türkiye'ye aslında İskenderun limanı üzerinden bir takım paylarda aktarılıyor. Avrupa'yı Rus gazından arındırıp biraz bölgesel işbirliği hedefleniyor deniliyor. Ama tabii Türkiye'nin bütün komşularıyla Mısır, İsrail, Lübnan, Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan hepsiyle problemli ilişkiler olduğu için bu harita nasıl hayata geçirilebilir? O da ayrı bir soru işareti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın açıklaması da enteresan. Doğu Akdeniz'in ne kadar kendileri için stratejik olduğunu, yeni karbonhidrat kaynaklarının bulunması özellikle enerji kaynakları açısından giderek önemli olduğunu, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimiyle yakın işbirliğini vurguladıkları bir açıklama. Kıbrıs Türkleri de dost ve ortak, Türkiye'yi de bölgede önemli bir müttefik olarak tanımlıyor. Ama öte yandan Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurması gerektiğini de söylüyor, eleştiriyor. Böyle bir durum. Dediğim gibi bakalım göreceğiz. Fatih sondaj gemi personeline yönelik tutuklama kararı münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yaptığı gerekçesiyle tutuklama emri çıkarttığı bilgisini paylaşalım. Buradan Orta Doğu'ya bakalım biraz. Suriye'nin ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri ana unsurunu YPG oluşturuyor biliyorsunuz. Arasında prensipte genel bir anlaşma olduğunu öne sürdü Jeffrey. Orta Doğu Middle East Institute'da bir konuşma yapmış. Çok dikkat çekici çünkü Türkiye YPG'yi terörist olarak gördüğü için SDG ile prensipte nasıl bir genel anlaşma olduğunu açıklamamış. Güvenli bölgeyi kim nasıl kurar, Avrupalılar yer alır mı gibi tartışmalar vardı. Bunları da göreceğiz beraber ama böyle dikkat çekici bir açıklaması var. Suriye sahasında İdlib'de bir büyük sorun. İdlib'deki cihatçı gruplar, HTH'ye Tahrir-i Şam, yani El-Kaide, aslında İdlib El-Kaide'nin neredeyse tamamı El-Kaide'nin elinde. Herkes biliyor bunu. Onların Suriye ordusuna saldırıları oldu bayram boyunca. Özellikle 6-7 Haziran tarihlerinde ordu mevzilerini ele geçirme girişiminde bulundular. Püskürtüldü. Hepsi ve çok büyük çaplı kayıplar verdikleri belirtiliyor. Tam bunlar olmuşken Amerika yine kimyasal silah kullanırlarsa Suriye'yi vururuz tehdidini tekrarladı her zaman olduğu gibi. Çok acayip, yani cihatçılar saldırıyor, bozguna uğruyorlar, başarısız oluyorlar. Amerika çıkıyor, kimyasal silah kullanırsanız vururuz diyor. Böyle son 3 senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu arada eski IŞİD üyesi, IŞİD, El-Kaide de değil IŞİD, gerçi o da terörist örgüt, öbürü de terörist örgüt ama Ceyşül İzze'nin komutanı Abdülbasit El-Sarut Suriye ordusuna saldırıya kalkıp öldürüldü. Ve Hatay'a bu arada hastaneye getirilmiş IŞİD'li, bu arada eski IŞİD'li öyle söyleyelim. Bayram boyunca saldırıyı kesmemişlerdi ve hayatını yitirdi. Fakat Reyhanlı'da, Reyhanlı artık çok Türkiye gibi de gözükken bir yer değil, ben gittim gördüm biliyorum. Çok sayıda Suriyeli yaşıyor orada. Bu komutan Alevilerin kökünü kazıyacağız diye görüntülerle meşhur. Aynı zamanda El-Kaide'ye düzdüğü övgüler, 11 Eylül saldırılarını sahiplenmesiyle tanınan bir komutan. Reyhanlı'da bir cenaze töreni düzenlemişler. Bayağı ortalık gerilmiş. Yani eski IŞİD üyeleri istedikleri gibi Türkiye'de var olabiliyorlar. O çıkıyor burada. Dediğim gibi ateşkes ihlalleri ile geçti. Rusya'dan mesajlar eksik olmadı. Bogdanov, Putin'in Orta Doğu özel temsilcisi. Yani İdlib'de teröristlere tolerans gösterilemez. Sivillerin bulunduğunun ayrımındayız dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Koordinasyonu güçlendirmekten bahsediyor. Amerikalılar da bu arada tabii bütün bu Abdülbasit Savrut mesela IŞİD'li, o IŞİD'liyi muhalif lider olarak sunuyor Batı medyası, özellikle solcu medya, The Guardian gibi gazeteler, inanılır gibi değil, alenen El-Kaide ideolojisini destekler pozisyondalar. Bunun üzerinden Trump tweetler attı İdlib'de, işte Suriye hükümeti saldırı yapıyor, bombardıman sonlandırılsın diye. Kremlin'de Trump'a İdlib'in sorumluluğunun Türkiye'de olduğu ve terörist saldırılarının önlenmesi için tedbirler gerektiği yanıtını verdi. Tabii Soçi mutabakatı gereği Türkiye'nin oradaki El-Kaide unsurlarını temizlemesi gerekiyordu, onu biliyoruz. Rusya Dışişleri, biz taahhütlerimize, Türkiye ile anlaşmamıza bağlıyız ama İdlib'deki militanların saldırılarına da göz yummayız diyerek Maria Zaharova'nın ağzından açıklamalar yaptı. Böyle gelişmeler oldu Suriye sahasında. Bir de Rusya Suriye'de İran'a etki ederse İsrail ve ABD'nin devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı tanımaya hazır olduğu yolunda iddialar ortaya atıldı. Şarkül Afsat gazetesi, Londra merkezi Arap gazetesinden, ama Rusya yalanladı. İddiaları gülünç diye nitelendirdi Maria Zaharova. Oradan İran'a bakalım biraz. Amerikalı senatörler Trump'a, özellikle ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın dış politikasını uygulamaya geçit vermemesi için çağrıda bulundular. Onları durdurması için. Bayram boyunca Amerika ve İran mesaisi bitmedi. Yaptırımlar kalkmadan Amerika ile diyalog kurmayız diyor İran. Neden? Çünkü Mike Pompeo aslında bir açıklama yaptı. Trump Avrupa'da İran'la ilgili kah terörist ülke, kah İran lideriyle görüşmeye hazırım şeklinde mesajlar verirken Mike Pompeo da İran'la ön koşulsuz görüşmelere başlanabileceğini söylemişti. Muhammed Cevaz Zarif, İran Dışişleri Bakanı, ekonomik savaş sona ermeden diyalog başlamayacağını dile getirdi. Özellikle son dönemde Körfez'de İran'a atfedilen saldırılarla ilgili bilgilerin Mossad'dan kaynaklandığı, İsrail istihbaratından kaynaklandığını öne sürdü. Amerika'nın tabii bütün bunları söylüyorlar ama İran'ın petrokimya şirketlerine yeni yaptırım getirdiler. Ve Avrupa Birliği burada kilit. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün İran'ı ziyaret ediyor. Tahran'da temaslarda bulunuyor. Ve tabii ki İran liderliği, siz bu nükleer anlaşma çok taraflı bir anlaşma, BM kararıyla onaylanmış bir anlaşma, siz bu anlaşmanın kendi payınıza düşen kısmını yerine getirmelisiniz mesajları verdiler. AB nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir şey yapmalı diye açıklamalar var İran Dışişleri Bakanlığı'ndan. Böyle bir durum. İran-Amerika ilişkilerinde bu notları aktarabilirim size. Orta Doğu'da başka başlık, Amerikan Başkanı Trump Katar Emiri ile 9 Temmuz'da buluşacakmış, Beyaz Saray'da ağırlayacak. Suudi Arabistan'la Katar son dönemde yakınlaşıyor mu, buzlar eriyor mu Körfez krizinde diye soruluyordu. Bir de Amerika'nın İhvan'ı terör örgütleri listesine alma tartışmaları vardı ki ben size bunun olmayacağını, beyhude laflar olduğunu söylemiştim zaten. Katar, Orta Doğu'daki bir numaralı İhvancı Müslüman kardeşler iktidarının bulunduğu ülke. Monarşiyle yönetilen bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Kralı Salman'la bayram vesilesiyle telefonda konuştuğunda aktaran. İsrail'de yüzyılın anlaşmasıyla ilgili İsrail-Filistin meselesinde damat Kushner'in Filistinlilerin kendi kendilerini yönetemeyecekleri, zamanla yönetir hale gelebilecekleri saptamasından hareketle, işte Ramazan bitti artık yüzyıl anlaşması açıklanabilir deniyor. Bahreyn'de bir toplantı yapılacak. Aslında tamamen ekonomik temelli Mısır ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor bu anlaşmaya. Filistinlilerin ekonomik kalkınmasını içeren bir anlaşma. Bakalım ne olacak onun akıbeti, ama Filistin tarafında şimdiden tepkiler var. Bir araya geldi Filistinli örgütler, FKÖ buluşturdu ve bu anlaşmaya karşı mücadele etme kararlılığı açıklanıyor. İsrail'de ise erken seçim, hatırlayalım, 9 Nisan'da yapılmıştı ama koalisyon hükümeti kuramadı Benjamin Netanyahu, özellikle de aşırı dinci partiler yüzünden. Lieberman, savunma bakanı, eski savunma bakanı rest çekmişti. Netanyahu bu arada gitmiş bir başka dinci parti, Birleşik Tevrat Yahudiliği ile Ultra Ortodoks Parti'nin koalisyon kurmak için kamusal alanda kadın erkek ayrılığını getirmesi şartını kabul etmiş. Bu konudaki taslak ortaya çıktı, yayınlandı İsrail basını. Kamusal yayın kuruluşa yayınladı İsrail'in. Tabii ortalık karıştı. Düşünün, yani aynı otobüse binemeyecek kadınlar ve erkekler. Tabii İsrail'in laik politikacıları da soruyorlar, o zaman İran'ı niye eleştiriyorsunuz siz aynı şeyleri yapıyorsanız diye. Netanyahu tweet atmak zorunda kaldı. İşte din devleti olmayacak İsrail diye. Böyle bir de İsrail'in iç siyaseti, Filistin meselesinin dışında bir de iç siyasetten başlıklar söz konusuydu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın Necran bölgesi yönünde Husiler kapsamlı operasyon düzenlediler. Suudi ordusunun güvenlik kontrol noktalarını vurdular. Cizan havaalanını vurdular. İran Dışişleri Bakanı Zarif Batı'ya çağrı yaptı. Yemen'de savaş suçları işliyor Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, silah satmayı kesin diye. Ama en son Fransa Birleşik Arap Emirlikleri'ne 750 milyon euro değerinde iki fırkateyn satmış vaziyette. Zaten bunların Suudi Arabistan'a ve BAE'ye satılan fırkateynlerle ilgili haberler ortaya çıkınca gazetecileri suçlayıp haklarında soruşturma başlatıldı Fransa'da. Sudan'da askerler Geçiş Konseyi Abdülfettah El Burhan liderliğinde oturma eylemi yapan sivillerin, sivil demokratik değişim güçlerinin gösterisini şiddet kullanarak bastırdı. Tüm anlaşmaları iptal etti. 9 ay içerisinde seçim yapılacağını duyurdu. Tabii bu bastırma sırasında en az 115 insan hayatını yitirdi. Öyle gözüküyor. Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binası üzerinde, önünde uzun süredir devam ediyordu. Protestocular sivil yönetime bir an önce geçiş istiyorlar. Askerlerse 9 aylık bir süre öngörüyorlar. Sudan karıştı. Sivil itaatsizlik genel grevi başlattılar. Toplu tutuklamalar oldu. Etiyopya lideri gitti. Liberal Etiyopya'nın yeni liberal lideri gitti oraya, Abiy Ahmet. Fakat değişim ve özgürlük deklarasyonu güçlerinin lideriyle görüştükten sonra onların lideri Muhammed Esmat tutuklandı. Evet, başka isimlerle tutuklandığı belirtiliyor. Böyle bir durum. Efendim, Avrupa'ya geçelim, yetiştiremeyeceğim yoksa gündemi. Normandiya çıkartmasının 75. yıl dönümü için Nazi işgalinden kurtarılmakta rol oynamıştı. Törenler düzenlendi. Kraliçe 2. Elizabeth ev sahipliği yaptı. Portsmouth kentinde Trump gitti. Kanada Başbakanı oradaydı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yani Nazilerin tabii ki tam zıttı bir pozisyonu var. Ama Normandiya çıkartması tek başına Nazileri yenen bir şey değil. Sovyet cephesi olmasaydı asla böyle bir şey söz konusu olamazdı. Bu konuda maalesef tarihi öyle bir çarpıtıyorlar ki yani sanki Nazilere karşı bir tek Batı savaşmış gibi sunuyorlar. Oysa Sovyetler Birliği'nde ölü sayısı 27 milyon. Kimi tarihçilerin 20 milyondan fazla ölü sayısı var ve Kursk ve Stalingrad olmasaydı zaten Normandiya çıkartması muhtemelen yapılamazdı. Bu konuda da epey bir tartışmalar döndü. Sovyetler Birliği'ni hep Hitler'le Molotov-Ribbentrop Paktı ile anıyorlar ama 1939'un Ağustos'unda, oysa önce Hitler'le Polonya, Almanya, Britanya, Fransa, İtalya, Münih ihaneti, Hitler Chamberlain, Hitler Daladier, Almanya, Selter-Ribbentrop, Almanya, Estonya, Almanya, Letonya, hepsi Hitler'le pakt yapmıştı. Bunların hiçbirisi anılmıyor. Onu da ben size aktarmış olayım. Batı propagandası neredeyse Nazileri kendilerinin sadece yendiğini maalesef pompalıyor. Oysa Sovyet halkları diyelim çok önemli bir rol oynadı ve bunun da bedelini ödediler. Trump İngiltere kraliçesiyle buluştu. Theresa May ile görüştü. Şeyi de aktardım. Rusya, müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'na katkısının abartılmaması gerektiğini Maria Zaharova dışişleri sözcüsü kibar bir dille açıklamış. Zaten Kızıl Ordu'nun önce Stalingrad ve Kursk'ta aldığı zaferlerle önceden belirlenmişti bu sonuç. Normandiya çıkartması başka türlü olmazdı dedi. Putin de davet edilmedi ve bu konuda kendisine sorulduğunda her etkinliğe davet etmiyoruz biz herkesi. Niye gideyim ki, düğünlerde mutlaka bulunması gereken bir şöhret miyim ben diye dalga geçti. Komplo teorisi arıyorsanız Batılı liderlerin bizimle herhangi bir diyalog başlatmadan önce kendi aralarında biraz şakalaşmak istediklerinizi aklınızda canlandırabilirsiniz diye de eklemiş. Efendim, Trump Londra'dan geçti. Theresa May istifası bugünden itibaren geçerli ama vekalet edecek. Çünkü yeni liderlik, Muhafazakar Parti yeni liderlik seçecek ve Boris Johnson eski Dışişleri Bakanı, Brexitçi öne çıkıyor. Trump tabii protestolar Britanya kentlerini salladı. Orada İran'la ilgili, Brexit'le ilgili, Brexit'i destekledi Trump, mesajlar verdi. Trump Huawei ile ilgili, Çin'le ilgili mesajları vardı yine. Trump bebeği yine sokaklarda, Britanya sokaklarında vardı. Jeremy Corbyn ile görüşemedi. Boris Johnson kendisiyle görüşmedi. Biraz da tabii Britanya siyasetinin liderliği oynadığı için Trump'la herhalde görüşmek istemedi. Böyle gelişmeler oldu. Bebek Trump Londra sokaklarındaki protesto gösterilerinde yine kullanıldı. Bu arada May liderliği bıraktı. Boris Johnson ise anlaşmalı da anlaşmasız da 31 Ekim'de ayrılacağız biz diyor. Liderliğe adaylığını açıklarken tazminat ödemesi gerekiyor Britanya'nın Avrupa Birliği'ne. O parayı da vermeyiz, vermeden çıkarız demeye getirdi kendisi. Az buz bir para da 44 milyar euroluk bir tazminat Avrupa Brexit nedeniyle talep ediyor. Şimdi bir sürü lider adayı var. Ağustos sonunda 22 Temmuz'a kadar oylama devam edecek. İkiye indirecekler lider adaylarını, sonra oy kullanacaklar. 23 Temmuz'da yeni liderlik belli olacak Britanya'da. Bu arada tabii Trump başka işler de yaptı. İrlanda'yı ziyaret etti vesaire. Avrupa'dan geçti yani. Evet, bakıyorum başka. İspanya'da hükümeti kurma, Sanchez Sosyalist Parti lideri. Danimarka'da sol partiler kazandı seçimi ama aşırı sağ güç kaybetmiş gibi gözükse de çok şey de değil. Yunanistan Almanya'dan 320 milyar euroluk tazminat talebinde bulunan bir nota sundu Almanya'ya. Almanya bu notayı reddetti. Biz zaten 1960'ta 115 milyon Alman marka ödeme yaptık diyor Almanlar. Atina'daki cami açıldı törenle bu vesileyle. İsveç mahkemesi Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu hakkında tacizden tutuklanma talebini reddetti. Neyse ki artık orantısız bir karara varmamışlar. Bir de cezaevinde ilk görüntüleri, gizli kamera kayıtları ortaya çıktı. Efendim çok uzadı ama bunu da aktarmak istiyorum. Çünkü Putin'in şimdi 20 Haziran'da direkt hat programı için sorular alınmaya başlanmış. Vatandaşlar soru soruyorlar Putin'e. Amerika ile ilgili mesajları vardı kendisinin. Çünkü St. Petersburg'da hem Xi Jinping'i ağırladı Vladimir Putin, hem de St. Petersburg forumuna katıldı. Trump'ın tam da işte Rusya ile ilişkiler cadı avından zarar gördü ama düzeltebiliriz dediği dönemde, Rusya ile hiçbir başlık düzeltilmezken, Putin uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesine dair risk var dedi St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda. Özellikle START anlaşmalarının yenilenmesini kastederek Çin'le bir askeri ittifaka yönelmediklerini söyledi ve aynı zamanda mevcut uluslararası ticari ilişkilerin zarara, ticari ilişkiler modelinin tehlikeye girdiği bir yeni bir dönemden çıktıklarını, Amerika'nın yeni bir döneme girildiğini, Amerika'nın rakip çıkınca kendisine taktik değiştirip tecritçiliğe vardırdığını söyledi Vladimir Putin. Çin'le ilgili de mesajları vardı dediğim gibi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin göz bebeği gibi korumalıyız mesajı verdi. Bu özellikle Huawei'yi Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek. Bayağı Amerika'nın son yaptırımlarından sonra. Çin'le de ayrıca Xi Jinping'in de tabii Amerika ile ticaret savaşı ile ilgili ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz efendim. Ve son olarak size aktaracağım. Kazakistan'da 28 yıl sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Nursultan Nazarbayev Mart'ta istifa edip kenara çekilmişti. Onun yerine Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev beklendiği gibi seçildi liderliğe. Ve İzlanda ile Türkiye arasındaki krizi, en son futbol diplomasisinde de kriz yaşıyoruz. Onu belirtmek lazım herhalde. Türk Milli Futbol Takımı'nın pasaport kuyruğunda bekletilmesi, çantalarının detaylı aranması büyük bir krize sebebiyet verdi. Halbuki bunlar, bu krizler yatıştırılabilir. Konya'dan kalkmış uçak, uluslararası tanınmayan bir havaalanı olduğu için öyle diyorlar. İzlanda'ya milli takım notası Türkiye verdi. Bunun tartışmaları da epeyce sürecek gibi gözüküyor. Efendim bir ara verelim. Son feci bisikletten pazar ve ertesini dinleyelim. Az sonra Metin Gürcan'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Sessizleşti bu ev, yanıyor.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, şimdi de Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda güvenlik analisti, stratejist Metin Gürcan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Metin Bey, uzun bir bayram tatilinden çıktık. Fakat bayramda da hiç gündem durmadı. Özellikle de bu S-400, Rusya Federasyonu'ndan S-400 alımına dair Türk hükümetinin kararlılığı ve Amerika'dan ard arda gelen mesajlar. Önce ortak çalışma grubu konusundaki Türkiye'nin teklifine Trump'ın sıcak baktığı haberleri geldi. Ama sonra Pentagon tavrını koydu ve sonunda da Pentagon şefi Shanahan'ın Hulusi Akar'ın 6 Nisan tarihli mektubuna yanıt niteliğinde 6 Haziran tarihli mektubu geldi. Bu sızdırıldı Amerikan medyasına, öyle gözüküyor ve
evet.
Çok sert. Yani hem bir aşama daha, bir adım daha pilot eğitimlerine son veriyor, hem askeri ve ekonomik yaptırım tehdidi savuruyor. Başka bir boyuta mı geçtik diye soracağım. Çünkü 2 aylık süre tanındığı anlaşılıyor 31 Temmuz'a kadar. Bu arada Putin'in de tabii ve Rostec'in genel müdürü Çemezov'un da sistemlerin Temmuz sonundan önce teslim edileceği açıklaması var. Neresindeyiz krizin?
Evet, yani bir önceki yayında zaten söylemiştik. Yani öncelikle şu saptamayla başlayalım. Yani Türkiye'nin F-35 projesi yaklaşık 15 yıldan beri devam eden, hani Türkiye'yi hava kuvvetlerinin tabiriyle uzaya taşıyacak 100 yılın projesi olarak nitelendirilen bir proje. Yani tüm silahlı kuvvetlerdeki F-16'ların, F-4'lerin modernizasyonu ve F-35'lerle NATO'ya ve Batı savunma bloğuyla entegre bir biçimde modifiyesi. Yani bu sadece uçak olarak bakmayın buna, F-35'lerle birlikte biz buna askeri anlamda hava savunma mimarisi diyoruz. Bütün yani hava, taarruz, savunma, hava savunma, alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, hatta uzay çalışmalarınızı bile etkileyebilecek çok köksel, yani köklü yapısal bir reform sürecinden, transformasyon, dönüşüm sürecinden bahsediyoruz F-35'le. Aynı şekilde Türkiye'nin orta menzil, yani bunda da orta menzil derken yer artı 24 kilometre. Yani 24 kilometrenin üstü hava savunma ve balistik füze savunma ihtiyacı. Bu da yaklaşık 10-15 yıldan beri dillendirilen, hatta ihale edilen, iptal edilen ihaleleri hatırlayın. İşte önce Çin HQ-9'du, mütakiben Patriot'la anlaşamadık. En son S-400'e karar kıldı. Şimdi öncelikle şu saptamayla başlayalım. F-35'te Türkiye'nin orta irtifa hava ve füze savunma ihtiyacı, her ikisi de çok yakıcı bir ihtiyaç. Yani mutlaka karşı, yani özellikle Orta Doğu'daki ve küresel anlamdaki değişen güvenlik ortamına baktığınızda her ikisi de olmazsa olmaz. O nedenle benim hani biraz halk tabiriyle diyelim, bir koltuğa iki karpuz, bunların bir şekilde sığdırılması gerekiyor. Ama zamanlama hatasına dikkat çekmiştim bir önceki konuşmamızda. Yani 15 yıldan 20 yıldan beri süren tedarik süreçleri devam eden, ihale süreçleri devam eden iki çok kritik sürecin birbirine yapışması ve bu yapışmanın çok hızlı bir şekilde politize olması ve her ikisinin de Temmuz 2019'a çakışması. Yani burada o zaman insan ister istemez bir zamanlama hatası olmadı mı? Ankara niçin bu zamanlama hatasına sebebiyet verdi? Niçin Ankara zamanlamayı, süreçleri, kriz süreçlerini iyi yönetemedi sorusunu sormak durumunda kalıyoruz. Bu sorunun cevabı yani herhalde önümüzdeki günlerde netleşir, verilir. Bu ana girişten sonra hani geldiğimiz süreçte gözüken şu, yani Ankara son, yani bu krizin zaten geleceği ve bu seviyeye kadar yükseleceği tahmin ediliyordu, bekleniyordu. Yani son bir seneden beri Washington net sinyaller veriyor. Ama Ankara biraz tahmin ediyorum Trump etkisiyle, Trump'a ve Beyaz Saray'a ve Trump'ın özellikle Senato ve Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı'na ve güvenlik bürokrasisine olan etkisine Ankara güvendi. Ve Trump'ı araya koyarak Washington'da Trump'ın gücüyle ve Beyaz Saray'ın etkisiyle bu kriz sürecini yönetebileceğini düşündü. Ama görünen o ki Şanan mektubu dediğiniz gibi ve şu anda gelmiş olduğumuz seviye Trump'ın da yönetebileceğini çok ötesine geçmiş bir şey. Yani burada biz demek ki yani bir zamanlama hatası S-400 ve F-35 nasıl Temmuz 2019'a çakıştıysa ikincisi acaba insan şu 3-4 ay gibi çok kritik dönemi Trump'a biz aşırı şekilde güvendik ve güvendiğimiz dağlara kar yağdı şeklinde mi nitelemeliyiz? Bunu da bir soru olarak kenara not etmek lazım. Trump'ın Washington'da vaat ettiklerini veremeyeceğini anladığı zaman Ankara ki bu geç tabii bir anlamaydı. Son bir ayda hani Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO'daki bağlantılarını kullanarak konunun NATO'laştırılması, Amerika ile Türkiye arasındaki ikili krizin çoklu bir krize dönüştürülmesi çabası, NATO'nun ara bulucu, işte Stoltenberg ziyareti, müteakiben NATO'nun başat ülkeleri Almanya, Fransa, işte İspanya, İtalya, Avrupa ülkeleri hani bunları da işin içine katarak bir orta yol bulma gibi bir çözüme gidilmeye çalışılıyor şu anda. Ama görebildiğimiz kadarıyla yani benim şeyim şu, Temmuz ayındaki ben buna şey diyorum, ağır çekim tren kazası, yani ağır çekim tren kazası kendini hissettire ve bağıra bağıra geliyor ve Temmuz ayında da görülen o ki yani S-400'lerle F-35'lerin aynı anda Türkiye'ye yönelik yani tedarik süreçlerinin çakışması nedeniyle büyük bir politik ve diplomatik kriz bizi bekliyor. Önce Amerika'yla sonra Rusya'yla. Evet.
Rusya'yla. Peki erteleme durumu söz konusu olamaz mı? Yani çünkü daha önce bu aslında Kore'nin polisiye sızdırılmadan zaten, önce bir erteleme olabileceği çok tartışılmış, konuşulmuştu.
Evet.
Suriye pazarlıklarına da bağlanıyordu. Siz erteleme bekler misiniz?
Hayır, ben beklemiyorum. Şöyle ki erteleme bundan 4 ay 5 ay önceki pazarlıkların bir konusuydu Ceylan'ın. İki opsiyon vardı. Hani bu krizi nasıl aşarız? Birinci opsiyon hani Türkiye tedariği yapar, satın alır yani Rusya'dan S-400'leri ve Katar, belki hatta Kıbrıs geçiyordu, Azerbaycan geçiyordu. Üçüncü bir ülkeye doğrudan transfer yapar. Aynen hatırlayın Yunanistan'ın S-300'lerinin Girit Adası yani şeye alınan, Güney Kıbrıs'a alınan S-300'lerin kriz sürecinin yönetilmesi gibi. Üçüncü ülkeye transfer. Bu opsiyon şu anda gözükmüyor. İkincisi ise hani krizi dondurmak, zaman kazanmak, teknik komite kurulması. Bu teknik komitenin F-35'lerle ve NATO hava savunma mimarisiyle S-400'lerin uyumlulaştırılmamasını gözetecek ve standalone dediğimiz yani tek başına sadece kullanılacak, hiçbir sisteme entegre edilmeyecek şekilde. Bu konuda da taahhütler, teknik komitenin kurulması ve çalışmalarını bitiresiye kadar tedariğin ertelenmesi, bunlar da 3-4 ay öncesinin konularıydı. Yani mektup çok net. Mektuptan anladığımız şey şu, artık bu ertelemenin ve 3. ülkelere transferin opsiyon olmadığı, yani artık masada olmadığı. Bir önemli nokta da bakın, onu ben çok önemsiyorum, çok da durulmadı aslında ama konuşulması lazım. Hani sadece Amerika bize yaptırım olarak tedarik veya NATO'ya, NATO sistemine entegrasyon, F-35'lerle S-400'lerin entegrasyonu değil, eğitim ve askeri işbirliği boyutunda da, yani bizim askeri personelin F-35'lerin eğitimin olduğu yerlerde ilgili üslere girememesi, eğitimden kesilmeleri, eğitimlerinin iptal edilmesi, işte S-400 süreçlerine katılan askeri personelin NATO klaranslarının iptal edilmesi gibi enteresan yaptırım maddeleri var. Hani bu sadece teknik bir boyut olarak şey yapmayın. Yani karşılıklı işlerliği, hani biz buna şey deriz, karşılıklı yani harekat yapabilme kabiliyeti. Yani müştereklik ve birleşik harekat yapabilme kabiliyeti. Bir örnek mesela şu anda Türkiye Doğu Akdeniz'de NATO misyonu kapsamında görevi icra ediyor. Ama bu görevini yaparken Amerika'ya ait olan NATO'nun AWACS uçaklarından veri alıyor. İşte ondan sonra kürecik radarı, NATO'nun kürecik radarından veri alıyor, bunları kullanıyor. Kendisi veri hazırlıyor, data hazırlıyor, bunları NATO sistemine gönderiyor. Hani bunu bu açıdan düşünün, müştereklik ve birleşiklik, yani birkaç ulusun aynı anda NATO şemsiyesi altında ortak harekat yapabilmesi bunlara da çok ciddi sekte uğrayacakmış gibi duruyor. Yani
peki, ben şunu da sormak istiyorum. Yunan
ziyade, Türk askeri personelin ortak eğitim işbirliği süreçlerinden kısıtlanması ve bu konudaki yaptırımlarının daha sembolik ve daha önemli olduğunu düşünenlerdenim.
Peki şunu da sormak istiyorum. Çünkü Yunan Genelkurmay Başkanı'nın da açıklaması oldu bu konuyla ilgili ki Doğu Akdeniz meselesi de sıcak biliyoruz ama kendisi S-400 meselesinin her şeyi değiştireceğini söyledi. Dengeleri değiştirir dedi. Bu kriz NATO içerisinde yansıması olur mu? Daha keskin yani, yansımaları olabilir mi?
Yani zamanlamaya hep dikkat çekiyorum ya Ceyda Hanım. Şimdi bakın sadece S-400 ile F-35 çakışmadı. Yani Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye'ye karşı kurulmakta olan ciddi belirmekte olan bir blok var. Bu bloğun da lokomotifi Yunanistan ve Güney Kıbrıs. İsrail bu bloğun içerisinde, Mısır bloğun içerisinde, Lübnan, Ürdün bir dereceye kadar, İtalya, Amerika da biraz bu tarafa doğru. Yani Amerika'nın Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'ta olan askeri işbirliği, Amerika'nın işte Reaper dediğimiz insansız keşif hava araçlarını Yunanistan'a ilk kez vermesi, kiralaması, müteakiben tedarik sürecini açması. Yani Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin elini zayıfladığı, yalnızlaştığı, müttefik ve partner bulmakta zorlaştığı bir süreç. Yani jeopolitik açısından bu da zorlu bir süreç. İşte burada benim yani çıkış yolu nasıl olur? Hani iki günden beri tweet'te de onu paylaştım Twitter'da. Hani bir şekilde bu krizi öncelikle NATO, düzeltiyorum, Amerika-Türkiye krizi olmaktan çıkarmak lazım. Bu nasıl olur? NATO'nun işin içerisine mutlaka sokulması lazım. Yani ciddi bir şey olarak, arabulucu olarak. Özellikle Türkiye'de bakın hiç konuşulmuyor gene. Belki siz de benden ilk kez duyacaksınız. Şu anda Türkiye'ye Türk hava sahasını koruyacak şekilde orta irtifa hava savunma füze sistemi var Türkiye'de, biliyor musunuz? Nerede var? Maraş'ta var. İtalyanların Aster 30'ları veya SAM-PT dediğimiz, hani bizim de almayı düşündüğümüz Avrupa Eurotam'ın üretmiş olduğu, İtalyanlar şu anda Maraş'ta tutuyorlar. İspanyollar Adana'da, İncirlik'te tutuyorlar. Amerikalılar ve Almanlar çekmelerine rağmen. Bakın bu iki ülke önemli bir aslında partner olabilir Türkiye, İtalya ve İspanya. Hatırlayın Macron'un gene önemli bir açıklaması vardı. Hani kriz sürecinde biz Fransa'nın elindeki Aster 30'ları bir müddet Türkiye'ye gönderebiliriz, hatta kiralayabiliriz gibilerinden. Yani bence bu önemli bir fırsat. Hani öncelikle ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Önce biz Amerika'ya bir çarpacağız, Trump'a bir çarpacağız, ikili kriz. Ondan sonra Trump'a çarptıktan sonra onlara doğru kanat kurmaya şey yaptığımızda bu sefer ondan sonra da Kremlin'e ve Putin'e çarpacağız. Yani çünkü daha bakın Kremlin ve Putin şu anda bekle gör politikası takip ediyor. Ortada bir
evet, ama erken geleceğini anlıyoruz yani, bu iki aylık mühletten önceye çektiler. Onlar da pazarlık payı bırakmıyorlar gibi bir manzara var.
Biliyorum. Şu anda hep biz Amerika'yı ikna etmeye çalışıyoruz değil mi? Bazı şeyler işte Amerika'da, Washington'da yapılan toplantılar, oraya giden üst düzey heyetler, teknik komite. Şimdi şu soru mesela ilginç bir soru. F-35 konusunda Amerika ve NATO çok kaygılı ve Türkiye teknik komite kurulsun. Peki S-400'ün F-35'lerle ve NATO sistemleriyle bu kadar yakın kullanılmasından sizce Moskova rahatsız değil midir? Niçin mesela Moskova'dan bir teknik komite kuralım? Kardeşim ben S-400'ü o kadar farklı ülkelere satıyorum. Burada benim sistemimin prestiji ve tutarlılığı da önemli. Bu yani compromise, yani sistemimin önemli verilerinin NATO'ya ve Amerika'ya bu kadar yakın olmasını istemiyorum da diyebilir. Belki de diyor ama tam oyunda bu tartışılmıyor. Yani şimdi biz biraz F-35 konusunda NATO'ya ve Amerika'ya yaklaştığımızda S-400'ler yarı bitmiş bir iş. Yani ciddi anlamda Temmuz ayında gelmeleri söz konusu. Haziran ayı sonu Temmuz başında Rus askeri ve teknik heyetinin Türkiye'ye gelmesi söz konusu ki mesela Şanan mektubundan anlıyoruz ki bizim Türk ekibin, Türk askerlerinin S-400 eğitimi kapsamında Çinlilerle birlikte Rusya'daki hava savunma kolejinde eğitim almasından Amerikalılar çok rahatsız olmuş. Şimdi düşünün, Rus uzmanlar, askerler ve teknik personel Türkiye'ye geldiğinde daha da rahatsız olacaklar. Yani evet. Hani
peki Trump'la
S-400 tedariği olarak görmeyin. Burada askeri kültürler ortak, yani bunun harekat merkezinde ortak kullanılması var. Operasyonel anlamda kullanılması var. Bunun aynı zamanda keşif, istihbarat, radar boyutu var. Bunun aynı zamanda bakım boyutu var. Tedarik boyutu var. İşletme boyutu var. Hal böyle olunca da Yani aynı harekat merkezinde aynı ekrana bakan Rus ve Türk subaylar, sahada aynı bataryada görev yapan Rus ve Türk subaylar, bakım konusunda koordineli çalışan Rus ve Türk subaylar, ister istemez bu hani Batı başkentlerinde ve Amerika'da kaşların kalkmasına neden oluyor. Yani ben şu anda görebildiğim kadarıyla biz hep krizin Amerika, NATO ve Avrupa boyutunu konuşuyoruz. F-35 boyutunu konuşuyoruz. Ama S-400'lerde de aynı risk var. Ve bu riski niçin Moskova paylaşır? Demek ki ya şu anda Moskova önce bir Amerika ile bu işin nereye varacağını bir görmek istiyor. Bekle gör politikası takip ediyor. Veya kapalı kapılar arkasında zaten kendi yaptırımlarını Ankara'nın önüne ev ödevi olarak koymuş. Ankara bunlarla Amerikalıların önüne ev ödevi olarak koyduğu yaptırımları uyumlulaştırmaya çalışıyor. Onu bilmiyoruz ama hani işin dediğim gibi Temmuz ayından sonra herhalde bu...
belli olacak. Peki bu bağlamda Osaka zirvesinden ne beklemek gerekir? Çok enteresan bir zirve olacak herhalde değil mi? 28-29 Haziran'da yani, hem Trump orada Osaka, hem Putin orada.
Efendim adam yani Trump oraya 2 gün için gidiyor. Yani şimdi böylesine yapısal bir sorun da siz yani en az bir 3-4 saatlik yani çok ciddi heyetlerin hatta önceden heyetlerin karşılıklı görüşmesi çalışması gereken belli bir aşamaya %70-%80 oranında bitti dedikten sonra liderler zirvesine taşınması gereken çok teknik ve sofistike bir konudan bahsediyorsunuz. Hani burada belki ayaküstü belki yani yarım saat hatta bir saat olacak bir görüşmede hani bu işin ki Osaka zirvesi bir güvenlik zirvesi değil. Hani G20 formatında ekonomi ağırlıklı ve küresel ekonomi ağırlıklı olan bir şey ve ajandası da gündemi de çok yoğun. Bir yandan Çin, bir yandan Rusya biliyorsunuz yani işte Uzak Asya, Asya Pasifik. Yani Trump'ın vakit bulup da hani bu mevziyi, bu konuyla alakalı bitirici noktayı koyması bana zor geliyor. Bir de şeyi önemseyin lütfen. Yani bu Savunma Bakanlığı'nın şanan mektubunu siz de dediniz ya basına sızdırılması. Yani Trump'ın da gücünün özellikle güvenlik bürokrasisiyle o aradaki güreşte limitli olduğunu, çok da gücünün yetmediğini biz görebiliyoruz buradan. Yani Osaka zirvesinden 27-28 Haziran'dan net bir sonuç çıkar mı? Hani ben bu mektuptan ve yaptırımların çok ciddi olarak önümüze bir ödev olarak sunulduğunu gördükten sonra pek ihtimal vermiyorum. Ondan daha önemlisi önümüzdeki hafta olacak tahmin ediyorum. Bu F-35 konsorsiyumun CEO toplantısı yani koordine toplantısı var.
Evet. Ondan da dışlandı Türkiye.
Türkiye'yi davet edecekler mi etmeyecekler mi? Bu önemli bir gösterge. Şu anda görünen projeksiyon hani davet etmeyecekleri yönünde. Hani eğer böyle de bir şey olursa hani Türkiye bu konsorsiyum koordine toplantılarından dışlanırsa komple programın dışına çıkarılmasının da ilk sinyalleri olarak algılanabilir bu.
Peki son olarak kısa bir sürem kaldı. 1-2 dakika var. Ankara çok sessiz. Nasıl yorumlamak lazım? Çünkü geçen hafta bir takım
Ankara,
açıklamalar olmuştu.
Bence işte kriz yani bir seneden beri Ankara krizi değişik şekilde yönetmeye çalışıyordu. Ama zaman daralıyor. Zaman daraldıkça tabii stres sıkıntı ve yavaş yavaş bence Rusya boyutu da işin içerisine girmeye başladı. Çünkü Temmuz'da yani S-400'lerin söz verildiği şekilde tedarik sürecinin başlaması ve Türkiye'ye gelişi gelmeden önce muhtemel konulacak yerler nereleri olacak? Yani gene açık kaynaklardan gördüğümüz işte bir yani Suriye sınırı, İran sınırı, Ankara, Doğu Akdeniz'de özellikle Mersin Akkuyu bölgesi bunlar geçen yani yerler. Buralarda mutlaka teknik keşfin yapılması lazım. Rus heyetinin gelmesi lazım. Ankara'nın sessizliğine ben harıl harıl şu kritik 3-4 haftada bir ayda nasıl olur da bir koltuğa iki karpuzu sığdırırızın son hamleleri olarak görüyorum. Osaka zirvesine 27-28 Haziran ve kritik Trump görüşmesine çok ciddi umut bağlanmış durumda. Bunu Ankara'daki yüksek düzeydeki karar alıcıların açıklamalarından anlıyoruz. Umarım güvendiğimiz dağlara kar yağmaz ama hani son bir senedir, 1,5 senedir genel itibariyle epey bir kar yağdı. Yani karın yüksekliği artıyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan değerlendirmeleriniz için. Hep beraber izlemeye devam edeceğiz süreci. Çok teşekkürler.
Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
Evet, Metin Gürcan'la konuştuk. Güvenlik analisti S-400'lerle ilgili, F-35'lerle ilgili Amerika'dan gelen Shanahan mektubu dahil olmak üzere son durumu anlamaya çalıştık. Eksenden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.